Batu Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün Macaristan yollarına düşeceğiz. Macaristan'ın Osmanlı için anlamından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz yayınlardan birinde çok masraflı olduğunu ve hani olmasa da olurdu belki yaklaşımında olduğunuzu söylemiştiniz. Bunun sebeplerini mutlaka konuşacağız, paylaşacağız. Olmasının farkını bugün için değerlendireceğiz. Çünkü Macaristan halkı bile, Macarlar bile Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde geçirdikleri dönemi varoluşları için vazgeçilmez bir süreç olarak değerlendiriyorlar.
Evet, geçenlerde Cumhurbaşkanı'nın öyle bir açıklaması yayınlanmıştı. İyi ki dedi, Türkler bizi dedi 150 sene hakimiyetleri altında bulundurdular. Eğer aksi takdirde biz dilimizi, dinimizi ve kültürümüzü muhafaza edemezdik. Çünkü bir başkası olsaydı mutlaka bunlara müdahale ederdi dedi. Haklı. Osmanlı hakimiyeti belki Macarlar için milli haysiyeti kırıcı bir şey olabilir. Bir başka milletin hakimiyeti altında yaşamak. Bunu tamam ve bu Osmanlıları bir istilacı olarak da görmüş olabilirler. Bunu da ben haklı görürüm. Ama bütün Macarlarda benim müşahede ettiğim şu vardı, öteden beri Macar tarihçileri Osmanlı hakimiyeti devrini Macaristan için bir şans olarak görmüşlerdir. Çünkü bir de şöyle bilgiler bizde çoktur, yanlış kıyaslar. Mesela Bulgaristan yıllarca bizim hakimiyetimizde kaldı. Peki biz Bulgaristan'ı Bulgarlardan mı aldık? Biz Bulgar devleti vardı. Bulgarlar kendi devletlerini kurmuşlar, kendilerini idare ediyorlar. Biz girdik oraya, işgal ettik, devletlerini yıktık. Öyle bir şey yok. Yani onlar Bizansların hakimiyetinde idiler. Ve Bizans hakimiyetine biraz daha kalsalardı zaten Bulgar milleti ortadan kalkacaktı.
Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Bunu başka sınırlar içinde, başka ülkeler içinde söylüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun, ki bugün Macaristan'ı konuşurken de belki aynısının altını çizeceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir kere aldığı yerde zaten bir düzen yok. Yani çok iyi, çok güzel, çok düzenli giden bir akış yok. Öyle olsa zaten evet, fethedilemezdi. Tabii. Onun dışında varlıkları için bir şans olarak görüyorlar. Mesela bir mezhebin varlığı bile Osmanlı'ya bağlı. Şu anda varsa eğer, altında Osmanlı'nın hoşgörüsü ve desteği var. Diğer taraftan kendi sınırlarımız içinde pek çok ayrı milletin şu anda varım demesi, varım noktasında ayağa kalkabilmesi bile Osmanlı'nın hoşgörüsünden kaynaklanmış.
Evet, şimdi İslam harp hukukunda bir yer fethedilmek için fethedilmez. Bir yerde Müslümanlara zulmediliyorsa, bir yerde İslamiyet'in yayılmasına engel olunuyorsa, zalim diktatörler tarafından halka baskı, zulüm yapılıyorsa veya İslam Müslümanlar üzerine saldırılıyorsa ancak harp meşru olur. Böyle olduğu için hiçbir zaman Osmanlıların fethettiği yerler, Güllük, Gülistan'ın her şey yerinde, yolunda gidiyor. Hiç Osmanlı'ya bir zararları yok. Gidelim şunların topraklarını fethedelim. Büyüye. Mallarını ganimet alalım. Böyle bir şey yok. Hiçbir zaman yok. Yani bizim davamız...
Müslümanlarla evet, yapılan savaşta da mı? Çünkü doğuya doğru yapılan savaşlarda
aynıdır
da var.
Yani onlarda da... Onlarda da çok kişinin zihninde bazı istifamlar, yani sual işaretleri
doğru
var.
Batıya doğru cihat var da doğuya doğru yapılan seferlerde.
Ama emniyet. Bir adam, bir Müslüman bir Müslümanı kılıç çektiği zaman o adam kendisini korumayacak mı?
Orada da savunma mı var?
Tabii. Yani Şah İsmail'in o zaman Müslümanlığı bile tartışılmış. O ayrı mesele. Ama Memlüklerle yapılan savaşta, Akkoyunlarla yapılan savaşta sizin şark hududunuzu emniyet altına almanız var. Yani adam sizin varlığınızı tanımıyor. Yani öyle veya böyle. Yani bu Timur Han çıkmış Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş. Savaşmayacak mısınız? Ha, hoş geldiniz efendim, buyurun. Yani siz bizden daha mı güçlüsünüz? Tamam, topraklarımızı size verelim mi diyeceksiniz. O kadar basit değil. O kadar basit değil. Yani Müslüman Müslümanla da icap ederse savaşır. Tarihte bunun çok misalleri vardır. Şimdi... İki taraf da haklıysa kendince dinen bir mahsuru yok. Ama iki taraftan biri haksız, diğeri haklıysa o zaman haklı taraf... zaten lazım geleni yapmıştır. Haksız tarafta dinen zaten vebal altına girmiştir.
Ve sonucuna da zaten
katlanmıştır ve katlanıyor. Evet. Şimdi yani Memlükler bir İslam devletidir. Memlükler Şah İsmail'e yardım etmeseydi, Venediklilerle anlaşmasaydı, hac yollarını kapatmasalardı, niçin Osmanlılar Memlük üzerine yürüsündü? Yıllarca böyle bir şey akıllarından bile geçmemiş.
Şimdi batıya doğru yapılan seferlerde tabii bir kızıl elma, bir ülkü var. Hani hep konuşuyoruz yayınlarda, Osmanlı'nın, Osmanlı coğrafyası içindekilerin kızıl elması, İslamiyet yayma hedefleri hep batıya doğru olmuş. Böyle bir bir ülkü, bir son nokta, bir ulaşılması hedeflenen menzil deseydik eğer nereyi gösterirdik?
Şimdi şöyle, bu Kızılelma belli bir yer midir? Evet, tarihte belli yerler tarif edilmiştir. İstanbul tarif edilmiştir mesela. Belgrad tarif edilmiştir. İstonya, Belgrad, Budapeşte, Viyana, Roma, hatta Köln Katedrali. Bunlar hepsi Kızılelma olarak tarif edilmiştir. Kitaplarda geçiyor, efsanelere geçmiş. Ama yani anlaşılan şudur ki Kızılelma Türkler için müşahhaslaştırılmış, cisimleştirilmiş, somutlaştırılmış bir idealdir. Nihai hedefi belirler. Yaklaştıkça da uzaklaşır.
Bir yeri aldıktan sonra
bitmez Kızılelma.
Bir sonraki duraktır. Evet. Hani şey gibi, bir insanın sürekli kendini hani bir hedefe kilitlersiniz, oraya ulaşırsınız bir basamak, sonra bakarsınız ki başka bir basamak daha var. Her çıktığınız yerde yeni bir ufuk sizi bekler.
Bu da onun gibidir. Evet. Ama sembolleştirilmiş, işte Roma'daki San Pietro Katedrali'nin eskiden öyleydi bakır rengi kubbesi, veya Köln Katedrali'nin girişindeki büyük altın küre, veya aynısı Viyana'da var. Budapeşte Sarayı'nın o şekilde bir küresi. Yani bütün bunlar Kızıl elma olarak
hep bir küre.
Ama elma zaten, elma bizim eski kültürümüzde bir ideali gösterir. Gökten üç elma düştü. Bir ikisi bunların, biri de okuyanların, dinleyenlerin başına diye. Yani bir elmada bir zaten böyle bir sembolik mana vardır. Osmanlıların da hedefi, Kızılelma hedeflerinden bir tanesi Budapeşte'ydi. Macaristan'ın baş şehri Budapeşte'ydi. İki ayrı şehirdir, Buda ve Peşte. Ortasından Tuna geçer. Eski şehir Buda'dır, Budin. Peşte onun karşısındaki bir şehir ama ikisi beraber şimdi artık. Daha ziyade modern bir şehirdir Peşte. Daha sonra tabii Macaristan Osmanlı hakimiyetine girince Avusturya bir fiktif Macar devleti kurdu. Baş şehrini de Bratislava'ya taşıdı. Şimdi Slovakya'nın baş şehridir ama Macaristan her zaman Macaristan'dır. Şimdi Osmanlılar bir kere gittikleri yerde hep bir karışıklık. Macaristan'da da aynı problem vardı. Macaristan Osmanlı Devleti ile olan sulhunu bozmuştu. Almanlara yardım ediyor. Eflak Boğdan denilen Romanya'yı kışkırtıyordu. Osmanlı Devleti ikazda bulundu. Bu ikaza elçi gönderdi. Bu ikaza rağmen mütavaat etmeyince Macaristan üzerine yüründü. Ama işin arkasında başka bir plan var. Lajos, Kral Lajos Alman İmparatoru'nun eniştesiydi. Dolayısıyla çocuğu da yoktu. Lajos öldüğü takdirde taht Avusturya İmparatoru'na geçecekti ki Osmanlı'nın asla istemediği bir şeydir bu. Yani Macaristan'ın Almanların eline geçmesi Osmanlı için çok büyük bir tehdittir. Bunun de hemen önlenmesi lazımdır. Osmanlı'nın bir varlık meselesidir bu. Lajos'u kendi tarafına çekmek istedi Osmanlı. Lajos Osmanlı tarafına yanaşmadı. Tarihi bir hata yaptı. Almanlardan kendisine destek geleceğini zannetti. Halbuki Macar halkıyla Almanlar öteden beri birbirine düşmandır. 10. asırda Almanlarla Macarlar savaştılar, yenildiler. Macarlar çok eski bir kavimdir. Türklere akrabadır. Oldukları. Türk değiller. Türklere akrabadır. Bizim Avrupa'daki akrabalarımızdır. Almanlarla nasıl Norveç halkı birbirine akrabadır, Cermen. Macarlar, Finler ve Estonlar, bu üç kavim bizimle akrabadır. Bulgarlar Türktür ama bunlar Türk değildir. Ama akrabadır. Ural Altay kavimleri deniyor. Biz Altay kavimlerindeyiz. Bunlar Ural. Birbirine yakın havalde yaşıyor. Milattan önce 10. 9. asırlarda Avrupa'ya geliyorlar. Avrupa'nın tamamını neredeyse işgal ettiler Macarlar. Atlı kavim oldukları için. Ve Almanlarla savaştı. Almanları bunlara yenildiler. Yenilince bugünkü Macaristan ovalarına yerleştiler. 10. asır ve Hristiyan oldular. Macaristan onların toprağı oldu.
Ve yerleşik düzene geçtiler.
Yerleşik düzene geçtiler. Macaristan eski Atilla'nın imparatorluğunun toprağıydı. Etzelberg, Budapeşte yakınlarındadır. Atilla'nın baş şehri. Ve burada yoğun bir Hun nüfusu vardı. Hunlular kadınsız geldiği için yerli halkla evlenmiş, buraya karışmışlardı. Macarlar da bunlarla karıştılar. Bugün de
Macar... Yakın da tabii birbirlerine. Yakınlar. Yani çok yakın tabii. Anlayış biçimi olarak da.
Bugün Macarlar diyor ki Macar kanının %80'i Türk kanıdır. Bugün yaşayan Macarların kanında %80 Türk kanı vardı. %20 ise Macar ve diğer Slav kanlarıdır.
Hatta öyle kelimeler var ki öz Türkçeden geçen.
2500 kadar kelime var Macarca'da. Arkaik Türkçeden gelme. Bu Türkçe kelimelerin bir kısmını biz bugün kullanıyoruz. Elma gibi. Ama bir kısmını biz bile unutmuşuz. Ama Macarlar o eski Türklerden kalma o kelimeleri kullanıyorlar. Atilla ismi Macaristan'da en yaygın isimdir. En çok konan isim.
Atilla.
Atilla'dır. Türkçedir.
Bildiğimiz şekliyle mi? Atilla diye mi koyuyor?
Atilla. Atilla diye yazarlar. Küçük babacık demektir. Babacık demektir zaten. Ata baba demektir. Atilla eski Türkçe'de babacık. Yani hükümdar manasına kullanılıyor. Onlar da bizim eskiden olduğu gibi soyadlarını önce söylerler. Macarlarda soyadı önce gelir Avrupa'dakilerin hilafına. Bizde eskiden Türklerde de öyleydi. Bilmem ne oğlu bilmem kim. Filancaların filanca diye soyadı önce gelir.
Hala
gelirdi.
Anadolu'da.
Anadolu'daki gibi. Macarlarla bizim çok temas benzerliğimiz var. Tip olarak da öyle. Nereye gitsek Avrupa'da bize hep Macar derlerdi. Macar mısınız? Bir benzerlik var. Kültür benzerliği var. Musiki aletlerine kadar Türklerle benzerliği var. Macarların. Burada güçlü bir krallık kurdular Macarlar. Bu Macaristan bölgesinde. Macarlar 10 Ugur kabilesi denilen 10 kabileden biridir. Ama en kalabalığı olduğu için diğerlerine de ismini vermiştir. 10 Ugurya Avrupalıların Macaristan'a verdiği isimdir. Hungari ve Ungarya olmuştur. Bunun Hun'la bir alakası yok. Çok kişi Hungari'nin Hun'la alakası olduğunu zannediyor. Hiç alakası yok. 10 Ugurya, 10 Ugur kabilesi. Yine Türkçe ama. 10 Ugur, evet. Finugur. Finugurlar. Aynı kavimdir. Finler kuzeye gitmiş. Estonyalılar ve Finler. Ugurlar yani Macarlar ve onlara...
Peki Uygur kelimesiyle bir yakın.
Yok hiç alakası yok. Ugur o ayrı bir Türk kabilesidir. Onun Türk
onunla da
yok.
Bir alakası
yok. Ondan da alakası. Ugur eski bir işte Macarların mensup olduğu kavmi bildiren bir kelime. Nasıl biz Türk diyoruz. Macarlar da kalabalık olduğu için. Aslında Alman diyoruz biz. Almanlar bir topluluktur Cermenler için.
Ondan önceki dini nedir? Yani Hristiyanlaşmadan önce.
Türklerle benzer bir dini var. Gök Tanrı dinine benzer bir dinleri var. Yaratıcıya inanıyorlar. Atalar kültü de güçlü şeyin içinde, Macarların içinde. Zamanla putperestleşmiş. Animist daha doğrusu tabiat perest olmuş. Daha sonra Hristiyanlığı kabul etmiş.
O dönemin yaygın inancı.
Yaygın inancından ötürü. Hristiyan olmasını Macarlar... Macar tarihçileri bir şans olarak değerlendiriyorlar. Eğer diyorlar biz o zaman Müslüman olamazdık zaten. Hristiyan olmasaydık göçebe bir kavim olduğumuz için yok olur giderdik Almanların ve Slavların arasında. Bu bizi diyor burada korudu. Yani bir tarafınız Slav denizi bir tarafınız Alman denizi, Germen denizi korudu diyorlar. Macarlar burada güçlü bir krallık kurdular. Bu krallık Almanlara kök söktürdü ama sonra Almanlara yenildiler. Tarihi bir düşmanlık başladı. Güney Almanlarıyla aynı dindendir zaten. Türkler gittiğinde zaten orta protestanlık yoktu, katoliktir. Ama ırk olarak birbirlerini hiç sevmezlerdi. Almanlar zaten şimdi de öyledirler. Macarlar hep aşağılarlardı. Yani Turanlı bir kavim olduğu için onları kendilerinden görmeyip aşağılarlardı. Onun için Macarlar hiçbir zaman Almanları sevmezdi. Eğer Alman tahtı Macar tahtı, Sen Stefan'ın tahtı. Sen Stefan isimli bir azizleri var. Hristiyanlığı getiren. Onun ismini vermişler. Taca. Tacın şeysi de kırıktır. Üstünün haçı kırıktır. Altın bir taç. O hala Budapeşte'de muhafaza ediliyor. Macar kralları o da böyle kırık eğri düzeltmiyorlar onu. O bir istilada, Alman istilasında öyle kırılmış. O zaman da anısını düzeltmiyorlar. Haçı düzeltmiyorlar. Haç böyle eğridir. Çok dikkat çeken bir şekilde eğridir. Sen Stefan tacında. Alman İmparatoru'nun tahtı ele geçirmemesi lazım. Osmanlı da bunu çok istiyordu. Fakat Lajos bir hata yaptı. Bazen böyle tarihi hatalar oluyor. Osmanlılarla biliyorsunuz Moğaç'ta 1526'da savaştı. Yenildi Macarlar. Çok kahramanca dövüştüler. 25 bin ölü verdiler. Moğaç sahrasında. Belgrad'la Budapeşte arasındadır. Lajos öldü harp meydanında. Ölünce Türkler, Osmanlılar Macaristan'ı istila ettiler. Önce Macaristan'ın başına bir Macar soylusunu kral olarak
getirdiler. Bir işle karşılaştılar mı? Hani bir
hayır. Tam tersine Budapeşte çok iyi korunduğu halde kalesi vardır, topları teslim oldu. Yani Türklere mukavemet göstermedi. Çünkü o zaman Macarlar bir akıllılık gösterdiler. Lajos öldü. Bu iş bitti. Artık dalaşmanın manası yok. Mutavaat, hüsnü kabul göstermek bizim lehimize. Yoksa Almanlar bu tarafta bekliyor. Benim tahminim bu. Ve Macarlar ondan sonra hüsnü kabul.
Halk mı bu farkındalığı gösterdi?
Macar soyluları. Ve onların en Osmanlı'yı seven Jean Zapolyo'yu Macar kralı yaptı Osmanlı Devleti. Fakat daha sonra baktık ki soylular arasında rekabet doğuyor. Macaristan'ı sıradan bir eyalet haline getirdi. Budin eyaleti. Başına Sokullu Mehmet Paşa'nın amcazadesi Sokullu Mustafa Paşa tayin edildi. İlk valiler değildi o. Uzun zaman kaldı Budapeşte'de. Macarca bilirdi. Yazışmalar Macarca yapılırdı. Osmanlı'nın resmi dili yoktu. Her yerde herkesin mahalli dili konuşulurdu. Macaristan'da da mahkeme
İstanbul'a
seçimleri...
İstanbul'a yazılırken de...
Türkçe yazılıyor. İstanbul'a yazılan yazılar Türkçe yazılır. Mahkeme kayıtları bile Macar. Hatta Osmanlılar'da Budin'e tayin edilen kadıların diyor Macarca bilmesi İstemiyor. Gerekiyordu. Ve Macarca biliyorlar kadılar. Halk Macar çünkü. Sen Türkçe öğren diyemezsin. Resmi dilimiz Türkçe öğreneceksin. Olmaz. 150 yıl böyle idare etmiş. Kruşçev rüyasında Kanuni Sultan Süleyman'ı görmüş. Malum Kruşçev Komünist Parti Sekreteri, Rusya lideriydi Soğuk Savaş'ta. Demiş ki, siz demiş 150 sene Macaristan'da kaldınız. Macarlardan bir mukavemet rüyasında. Anlatıyor. Macarlardan bir mukavemet görmediniz. Yani Almanlardan gördü de Macarlar ayaklanmadı Osmanlı'ya. Yani biz hatta kaybedişimiz bile bizim Macarlara vermedik. Avusturyalılara verdik biz. Yani Macarlar ayaklanıp da almadılar kendi Macaristan'ı. El değiştirdi. Orayı da anlatacağım. Orası da mühim. Siz 150 sene böyle elde tuttunuz. Bir isyan bile olmadı. Biz daha işgal ettiğimizin 10. senesi dolmadan Macar ihtilali oldu. 1956. 45'te malum Ruslar işgal ettiler. 46'da Macaristan'ı. Orada bir sosyalist idare kurdu. Uydu haline getirdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Nasıl oldu dedi siz 150 sene. Kal bizde 10 sene geçmeden ayaklandılar. Dedi ki ben söyleyeyim. Bir, biz dedi gidip Macaristan'ı vatan edinip oturduk. Siz sömürge yaptınız. İki, biz Macarca'ya da Türkçe'yi mecbur etmedik. Üçüncüsü, Mohaç Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü milli bayram olarak Macarları kutlatmadık. Hassasiyetleri gözettik. Rusya'nın işgal günü Macaristan'ı Macar milli bayramıydı.
Acımasız bir şey.
Acımasız bir şey.
Sonuç?
Netice, sonra. Yani yapacak bir şey yok. Rüya da öyle.
Bir şey yani
yapacak bir şey
yok.
Şefin yapabileceği. Ama ondan sonra daha da Macaristan'ı çok sıktılar elden kaçırmamak için ama 30 sene dayanabildiler. O Macar ihtilalinde 1956'da binlerce kişi öldü. Yüzlerce kişi asıldı. 120 bin kişi Macaristan'ı terk etti. Binlerce Macar genci de Sibirya'ya sürüldü. Mohaç'ta bu kadar kayıp vermemişti Macarlar. Yani Ruslara verdikleri kaybın birini bile Mohaç'ta vermediler.
Kısa bir aradan sonra tekrar Mohaç'a ve o arkasından Macaristan'ın o 150 yıllık yönetimine döneceğiz. Efendim kısacık bir ara rica ediyoruz, sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Mohaç Ovası'nda kaldık. Aldık Macaristan'ı. Yayıldık demeyelim onu ama hani bir hüsnü kabulle karşılaştık ve çok problem görmeden sistem oturtuldu.
Evet. Yani Macaristan gibi koca bir memleketin fethi Osmanlı tarihinde çok büyük bir başarıdır. Dünya tarihinde büyük bir başarıdır.
Kilometre olarak bir rakam verebilir miyiz?
Türkiye'nin, hafızamda yok ama Türkiye'nin yarısı kadar bir, şu andaki Türkiye'nin yarısından biraz büyük bir topraktan bahsediyoruz.
Aynı anda. Evet. Tek bir savaşta.
Çünkü şöyle, o zamanki Macaristan şimdiki Macaristan'la aynı değil. Macaristan üçe ayrılıyor. Bir kısmı bugünkü Slovakya'nın olduğu yerde. Slovakya dediğimiz Çekoslovakya'da ayrıldı ya, Slovakya'nın doğusu eskiden Macar toprağıydı. Şimdi orada Macar yok. Bratislava falan Macar'dı halkı. Bugünkü Macaristan, bir Macaristan'da Orta Macar derlerdi. Bir de Erdel denilen Transilvanya vardı. Kuzeydoğu'da. Hı hı. Şimdi Erdel, Transilvanya, Romanya ile Macaristan arasında paylaşılmış. Bir kısmı Polonya'da. Yani Macar ülkesi de şu anda paylaşılmış durumda. Macarlara da kalmadı bu iş. Macar ülkesi de parçalandı. Çok Macar Osmanlı Devleti'nden sonra felakete uğradı. Ama o zamanki Macar ülkesi, Türklerin fethettiği Macar ülkesi, Macaristan'ın bugünkü Macaristan'dan daha fazla bir toprak parçasıydı. Erdel'i de katarsak, Transilvanya'yı da katarsak, bugünkü Macaristan daha fazlaydı. Hı hı. Daha fazlaydı. Hatta Slovakya işlerine de Türkler girdi. Uyvar mesela. Uyvar meşhur kale. Bugün Slovakya'dadır.
Topraklar.
Verim, çok verimli toprak. Şimdi Macaristan hususiyeti şu. Rumeli'de Bulgaristan, Romanya ve bu havalinin çok geniş arazisi var. Bu arazi Ukrayna'ya bağlanıyor. Çok muazzam buğday ziraatinin yapıldığı yerdir. Suludur. Bu bakımdan çok büyük bir kazançtır Macaristan Osmanlı Devleti için. Zengin bir devlettir. Zirai teknikleri ileri, nüfusu çok fazla değil o zaman için. Osmanlı Devleti için büyük bir kazanç. Ve de hiç mukavemet görmemesi. Orada da halk şöyle, orada da asiller var. Yerli halk var. Asillerin büyük çoğunluğu Alman. Halk bu asillere çalışıyor. Derebeylik var. Osmanlı Devleti bu derebeyliği de yıkmıştır.
Bu yüzden de belki evet, halkın...
Macar halkı düşünmüş, şimdi kimi tutayım? Macarları mı, Almanları mı tutayım, Osmanlıları mı tutayım? Almanlara Osmanlıları tercih etmiştir. Hatta Macar soylarına bile Osmanlıları tercih etmiştir. Osmanlılar da burada ayrı bir toprak düzeni kurmuş. Soyluların elinden toprağı almış. Soyluların soyluluk haklarını ve mülk arazisini bırakmış. Geri kalanını tımara tabi tutup halkın eline vermiş. O zamana çalış kadar %50 vergi verecekken şimdi 5'te 1 vergi veriyor. Beşte bir, Hristiyan olduğu için beşte bir veriyor. Müslüman olsa onda bir verecektir. Yarı yarıyadır. Bazen değişiyor ama bu. Bazen şey göre, verime göre, zamana göre onda bire kadar düşürüyor. Yani şey artsın diye, gayreti artsın diye çok almıyor. E böyle olunca adam halkın işine geldi, yarısını veriyordu. Şimdi beşte birini verecek. Çok şey değişti. Köylünün Osmanlı'nın yanında yer alma sebebi de bu. Bunun dışında zaten Osmanlı gelince değişen bir şey olmadı. Kimsenin kilisesine karışmıyor. Malını elinden almadı.
Bunu da bildikleri için herhalde.
Biliyorlar daha önce zaten. Tabii. Daha önce zaten Sırpları görüyorlardı. Yanko Brankoviç dedi ki Fatih Sultan Mehmet'e, Belgrad'ı fethederseniz ne yapacaksınız dedi. Bizim dedi dinimiz farklı. Dedi ki Ortodoks kiliselerini serbest bırakacağım. Her yerde bir cami yapacağım dedi. Ortodoks kilisesi olmayan yerde Ortodoks kilisesi yapacağım dedi. Hırvat kralına sordu. O da Almanlara bağlıydı. O da dedi ki bütün dedi Ortodoks kiliselerini yıkacağım, yerine Katolik kiliseleri inşa edeceğim deyince tabii Yanko Brankoviç ister istemez.
Yönü ister istemez belli
Fatih'e
oldu.
Döndü. Bunu bildikleri için Macarlar zaten bir şey görmediler. Sadece onurları kırıldı. Yani biz bir Macar devletiyken niye Osmanlı'nın bir yeri? Bu Macarlar her zaman...
Din farkı olduğu için
tabii,
de zannediyorum.
Din farkı ayrı bir devlet ama yani bunu bütün Macar tarihçileri söylüyor. Şimdi bu 150 yıl zaman zarfında Macaristan'da kayda değer bir hadise olmadı. Fakat Osmanlı Devleti buraya çok masraf etti. Çünkü Osmanlı Devleti'nin hedefi bir kere Macaristan değildi. Bunu bilmek lazım. Yani Osmanlı Devleti gideyim Macaristan'a hiç... Hayır, Osmanlı Devleti'nin hedefi Viyana üzerinden Roma'ya inmekti. Macaristan bir sınır karakol olarak bizde olmak mecburiyeti vardı. Oradan ancak Viyana'ya
geçebilirdi. Arkamızı rahat dönebilmek için.
Evet, evet. Olamadı ayrı. Zaten denedi biliyorsunuz. Macaristan alındıktan sonra Viyana'ya dönüldü. Fakat iki kere Viyana'dan geri dönüldü. Yani hedef buydu. Bir Macaristan değil. Fakat Macaristan'ı biz elde tutmak için çok masraf ettik. Çünkü Macaristan bizim hem sınır karakolumuzdur hem Avrupa eşiğimizdir. Buraya çok masraf edildi. Yani oranın getirisini bırakın, ona ilaveten Mısır hazinesinden devamlı, Mısır en zengin vilayetiydi Osmanlı'nın, devamlı para aktarıldı buraya. Sonucu mesela bazı Avrupa tarihçileri diyor ki Osmanlı Devleti'nin diyor düşüşü Macaristan'ın fethinden sonra başladı. Bu kadar büyük bir araziyi elde tutmak için çok masraf etti. Bu masraf Osmanlı maliyesine darbe vurdu ve nitekim ilk bütçe açığı Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmişti.
Bu sebeple.
Macaristan sebebiyle. Kolay bir şey değil bir yeri fethetmek. Fethettikten sonra elde tutmak daha da zor. Tabii, köprüler yapacaksınız,
evet,
yollar yapacaksınız.
Yapıldı diye soruyor.
Garnizonlar yapacaksınız, kışlalar yapacaksınız. Bir yandan halkı yanınızda tutabilmek için devamlı bayındırlık eserleri, yani vakfa bırakamazsınız. Devamlı oraya bayındırlık eserleri yapmak mecburiyetindesiniz. Yani ne olursa olsun diyemezsiniz. Orası sizin için çok mühim bir yer.
Hatta oraya cami yapmanın da mesela Anadolu toprağında bir cami yapmak gibi anlamı yok.
Yok. Orada bir yaşayan Müslüman çok az. Şehirlerde yaşıyor Müslümanlar. Küçük mahalleleri var. Budapeşte'de var. Küçük Müslüman mahalleleri var. Oraya çok memur gönderiyorsunuz. Çok asker gönderiyorsunuz. Yani orayı hudutta tutabilmek için devamlı masrafınız var sizin. Yani bu kolay bir şey değil. Onun için Macaristan'ı elde tutmak Osmanlı Devleti için bir yıkım olmuştur. Bu sebeple ama ben demiyorum ki Osmanlı Devleti hata etti. Macaristan'ı almamalıydı. Tarihi hadiseleri böyle 500 sene sonrasından değerlendirmek kolay değil. Anakronizme düşmemek lazım. O zamanı düşünmek lazım. Osmanlı için Macaristan'ı fethetmek büyük bir ülkü. Şimdi ona bakarsanız Osmanlı Devleti'nin yaptıklarının hepsini tenkit edebilirsiniz. Ne işi var bu savaşla, harple otursun oturduğu yerde. Bazıları bunu söylüyor. Ama Osmanlı Devleti'nin kuruluş ideali, misyonu ilahi kelimetullah'tır. Bu onun mecburiyetidir. Yani yapmak mecburiyetinde olduğu bir dini vecibedir, bir milli vecibedir. Siz diyemezsiniz ki otur oturduğun yerde. Bunu deme lüksünüz yok. Belki Osmanlı da diyordur, ah bu vecibemiz olmasa rahatça şurada otururduk.
Bu toprak oraya yapacağım yatırımı buraya yapsaydı.
Ama işte din öyle demiyor, milli şuur onu demiyor.
Sancağı
onun için
hep ileri
götürme mecburiyeti yüklenmiş. Yani kendisi koymamış bunu. Bu gelenek ona dininden, bu kültüründen geliyor bu vazife. Onun için yani bu kaçınılmaz. Zaten Osmanlı Devleti'ni yıkan ideallerine bağlılık ve merhamet olmuştur. Bunlar kötü şeyler değil ki. Evet. Yani bir şey ki insanın dünyevi felaketine sebep oluyor. Bundan dolayı insan kınanmaz. Yani cömert bir insan fakir düşerse kınanmaz ki. Nitekim Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Cömertleri kınamayın. Düşerken Allah onların elinden tutar. Yani cömert dağıtır, fakir düşerken Allah bir yerden verir. Nitekim Osmanlı olmasaydı biz bugün burada oturamazdık. Bakın etrafımız ateş yumağı içindedir, biz burada rahat ediyoruz. Her türlü sıkıntılarımıza rağmen yani hükümet adamlarının veya halkın bir takım burada biz rahat ediyoruz. Bu Osmanlı mirasıdır. İyi kötü bu kadar yapılan tahribata rağmen içtimai hayatımız düzgündür, aile yapımız düzgündür. Yani başkalarına yapılsaydı bizde uygulanan politikalar mahvolmuştu. Neden? Ecdadımız sağlam temelleri kurmuş. İşte bu da bir nevi Osmanlı'nın düşerken elinden tutup kaldırılmasına benziyor. Yani Macaristan böyle. Nitekim Macaristan'ı da tutmanın bir haddi vardı. Her şeyin bir işba noktası var. Her kemalin bir zevali var. Yani Viyana bozgunu, bizim ikinci bir ana bozgunmuş. Bozgunumuz ki büyük bir hatadır. Çünkü lojistik altyapı hazırlanmadan ve mevsim olarak yanlış bir politikadır. Ve neticesi mağlubiyet. O mağlubiyete bağlı olarak Avrupalılar da şöyle bir kanaat uyanmıştır. Vay be, Osmanlı da yenilebiliyormuş. Evet. Bu çok
kırılma
kötü oldu.
Noktası yani.
Bu çok kötü. İşte buna zaten gerileme noktası deniyor. Bu çok kötü oldu. Duraklama noktası deniyor. Bu çok kötü oldu. Yani Avrupalılar dediler ki tamam, Osmanlı'da yenilebiliyormuş. Ondan sonra ardından çok büyük bozgunlar birbirini izledi. Meşhur Avrupalı kumandan Prens Öjen'in galibiyetiyle Osmanlı Devleti ağır bir bozguna uğradı malumunuz ve Macaristan'ı kaybetti. Kaybetti kime? Almanlara verdi gene. Karlofça Muahidesi yapıldı. Ama gene 1683'ten 1699 16 yıl buraları savundu. Peyderpey geri çekildi ama Macaristan elden çıktı. Erdel elden çıktı. Kaybetti Osmanlı Devleti burayı. Bu büyük bir onur kırıklığı oldu Osmanlı Devleti için.
Kayıp duygusu, evet. Ağır bir duygu.
Muazzam bir psikolojik çöküntüye maruz kaldı Osmanlı Devleti. Bu bakımdan mühimdir Macaristan'ın kaybı. Yani bir bakıma ekonomik olarak belki yük olan bir yer gitti ama muazzam bir sınır karakolu elden çıktı. Osmanlı Devleti çok ağır bir travmaya uğradı. Bu travmanın sonu Osmanlı'nın yıkılışı olmuştur. Macaristan'ın kaybıyla Osmanlı Devleti büyük bir felakete uğradı. Peki Macarlara yaradı mı bu iş? Macarlara da yaramadı. Macarlar Almanların kucağına düştü. Almanlar süratli bir asimilasyon hareketine giriştiler. Macarlar üzerinde. Macarlar buna direnmek için ne yollar denediler? Mesela bu yollardan bir tanesi Latinceyi resmi dil yaptılar. Çünkü Macarca konuşmaları yasaklandı. Düşünün, Osmanlı Macarca öğretiyor kadıya. Almanlar Macarca konuşmaları, bunun üzerine Latinceyi, ölü bir dil olan Latinceyi tekrar yaşattılar. 1848'e kadar Latince kullandılar sırf Almanca yayılmasın diye ve muvaffak oldular. 1848'de çok büyük bir isyan oldu Macaristan'da. Macar milliyetperverleri ayaklandılar. Fakat Avusturya hükümeti bunları bozguna uğrattı. Bu sefer bu Macar milliyetperverleri Osmanlılara sığındılar. Ve Müslüman olup Osmanlı hizmetine girdiler. Çok meşhur şahsiyetler vardır. Mahmut Mustafa Celalettin Paşa gibi, Mehmet Ali Paşa gibi, Murat Paşa gibi. Onlar Osmanlı modernleşmesi çok hizmetli olmuş kimselerdir. Ve 1848'de bu isyandan sonra Avusturya baktı ki Macaristan'ı elde tutmak zor. Ona bir takım serbestiler tanıdı. Macarca konuşma serbestisi, parlamento kurma hakkı verdi. Hatta Avusturya İmparatoru'nu aynı anda Macar Kralı ilan etti. Avusturya Macaristan adıyla bir devlet yeniden kuruldu. Avusturya İmparatoru gidiyor, Budapeşte de Macar tacını giyiyor falan. Böyle bir seremoni. Ama bu da Macar subaylar, Macar hakim olabilme imkanı verildi ama...
Akılda kalan da Avusturya Macaristan İmparatorluğu değil mi?
Ama bakın bu da çok az sürdü. 100 yıl bile devam etti. 1848'de kuruldu, 1918'de yıkıldı. Yani Macarlar elde tutmaya yetmedi. Macar milliyetperverleri bu ağızlarına bir parmak bal sürmeyi kabul edemediler. Ondan sonra 1918 Avusturya, malum 1. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Avusturya Macaristan İmparatorluğu çöktü. Almanya İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, İmparatorluklar çöktü. Avusturya Macaristan o zaman irili ufaklı devletlere ayrıldı. Küçük bir Avusturya kuruldu. Macaristan ayrı bir devlet oldu. Çekoslovakya ayrı bir devlet oldu. Hırvatistan ayrı bir devlet. Bosna Hersek, onlar hep şey verildi. Yugoslavya'ya verildi. Macaristan ve Çekoslovakya müstakil oldu. Bir kısmı Polonya'ya verildi topraklarının. Bir kısmı İtalya'ya verildi. Avusturya topraklarının. Macaristan krallığı kaldırmadı. Fakat kral yok.
Avusturya İmparatorluğu kral.
Evet. Avusturya İmparatorluğu kral olarak tanımaya devam etti. Krallığın milletlerin şuurunu bir arada tutmada çok mühim rolü vardır monarşinin. Yani aksi takdirde iç savaşa gider. O kral ideali, baştaki kral ideali pek çok devleti ayakta tutmuştur. Mesela Polonya'nın, Macaristan'ın çok sıkıntılar çekmesinin sebebi böyle bir krallarının olmamasıdır. Kral oldu mu daha iş kolay oluyor. Birleştirici oluyor çünkü. Horthy adında bir amiral, Horthy adında eski bir Avusturya Macaristan amirali naip olarak başa geçti. Ama hala Macaristan krallığı. Kral ortada yok. Kral Avusturya İmparatoruydu. Vefat etti zaten. Karl, 1. Karl. Türkiye'ye de gelmişti Sultan Reşat zamanı. Bizim müttefikimiz. Kral yok. Adı var. Kendi yok kralın. Fakat Naziler Amiral Horthy'yi indirdiler naiplikten. Macaristan'ı işgal ettiler ve krallığı yıktılar. Fakat bu Macaristan için bir felaket oldu. Naziler çekildikten sonra 5-6 sene kaldılar. Ruslar işgal ettiler. Ve Rus işgali Macaristan için çok büyük bir felaket oldu. Macarlar tarihte görmedikleri bir zulme uğradılar. İşte biraz evvel anlattım. 10 yıl dayanabildiler. 10 yıl sonra Budapeşte ihtilali oldu, büyük Macar ihtilali. Bu ihtilalde çok insan öldürüldü. İmran Agi, meşhur başbakan, asıldı. Şimdi resmi var Budapeşte de parlamentonun karşısında İmran Agi'nin heykelini dikmişler. Heykel parlamentoyu seyrediyor. Ama o zaman İmran Agi milliyetçilerin sembolüydü. Adını bile anmak yasaktı. Ben o zaman Macaristan'a gitmiştim komünizm zamanında. Yani Macarlar ne Almanlardan, Avusturyalılardan ne Türklerden görmediklerini Ruslardan gördüler.
Tabii millet için hani geriye baktığınızda tarihinizdeki bu notlar bir araya gelmek ve varlığınızın gücünü anlayabilmek anlamında birer işaret. Evet. Böyle yorumluyor mu Macarlar?
Tabii şimdi Macarlar enteresandır. 1918'de Alman hakimiyetinden kurtulunca köklerini aramaya başladılar. Dediler biz Turan kavmiyiz, Avrupalı değiliz. Araştırdılar ve bu arada Türklerle akrabalıklarını yeniden keşfettiler.
Peki başlarına bu gelen Avrupalı bir kavim olmamaktan da geliyor olabilir
tabii
mi?
Tabii ondan kaynaklanıyor. Bunu da keşfedince Türkolojiye de merak sardı ve dünyada Türkoloji ilmini Macarlar kurdu. Macarlar olmasa biz bir de köklerimizi bilemiyorduk. Yani Macarlara borçluyuz. Macarlar bu konuda çok ileridir Türkolojide. Çok meşhur Türkologlar yetiştirmiştir. Bu Türkologlar hem Macar tarihini hem Türk tarihini incelemiştir. Ortaya çok kıymetli eserler koymuştur. O zaman 20'li yıllar bunlar. Macarlarda o köküne dönüş. Ve Macarlar ayrı bir millet varlığı halinde ortaya çıkmış. Avrupa'da Macar kültürü, Macar edebiyatı, Macar dili, Macar musikisi, Macar tarihi. Bu enteresan bir şey. Yani Türklerle bu akrabalığın keşfedilmesi enteresan bir şey olmuş. Macarlar ondan bu zamana Türklere karşı hep mülayim olmuştu. Mesela Macaristan 150 yıl Türk hakimiyetinde yaşadığı halde diğerlerinin hepsinden daha Türklere karşı sempatiyle bakan bir yerdir. Macaristan'da Türk düşmanı bir adama rastlamazsınız.
Çok da eser bırakmış ama.
Macaristan'da yani. Çok Türk eseri var. Evet. Ama dünyada da Türk eserlerini en çok muhafaza eden Macarlar olmuştur. Yani Macarlar hiçbir taassup ve hiçbir kompleks göstermeden Osmanlı eserlerini tamir etmişlerdi. Mesela Gülbaba isminde bir derviş var orada. Osmanlı ordusuyla gitmiş. Orada vefat etmiş. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi o da şeyde var seferde. Cenaze namazını kıldırmış. Kanuni Sultan Süleyman cenazesinde bulunmuş. Gülbaba'nın bugün türbesi çok bakımlıdır.
Meşhur.
Yanında Macarların diktiği büyük bir heykel vardır. Gülbaba heykeli. Ve Gülbaba Macarların çok ziyaret ettiği bir yerdir. Yani hem de dini olarak da ziyaret ettik. Ve Gülbaba'nın olduğu mahalle Budapeşte'nin en zengin mahallesidir. Yani o adını bile hala adı Gülbaba'dır. Yine mesela son Osmanlı Budin valisi Abdurrahman Abdi Paşa bu dini müdafaa ederken Almanlara karşı müdafaa anında şehit düşmüştür. Yani rivayete göre son taarruzdan önce iki rekat bir namaz kılıyor. İkinci rekatın secdesindeyken önüne bir top mermisi düşüyor ve 70 yaşında vali paramparça oluyor. Onun vefat ettiği yere Macarlar bir mezar yapmışlardır. Cesedini toplayıp başına da şöyle dikmişler. Burada 150 yıllık Türk hakimiyetinin son Budin valisi Abdurrahman Abdi Paşa yatmaktadır. Maktul bulunduğu yere bu mezar yaptırılmıştır. Kahraman düşmandır rahat uyusun. Yazılmış. Başında sarıklı falan böyle. O zaman vezir şeyiyle bir taşı var. Bunu başkası olsa dikmez. Evet. Macarlar bunu dikmiştir ama Abdurrahman Abdi Paşa da zaten dünya tarihinde çok büyük bir şan ve şeref sahibi bir vezir. 70 yaşında olduğu halde Budapeşte'yi müdafaa ediyor. Kaybediyor. Budapeşte düşüyor
toprağı
ama.
Toprağı kabul etmiş.
Tabii, evet, yani, evet. Orada kalmış.
Evet. Bu enteresan bir şey. Bu Osmanlı'nın bu hayata bakış açısını, dünyaya bakış açısını anlamak açısından en herhalde sihirli kelime, en içi dolu kelime vatan kavramı.
Efendim şimdi ben bunu tekrar söylüyorum. Abdurrahman Abdi Paşa bir Arnavut'tur. Arnavutluk köyünde yetişmiş, Endorun'da yetişmiş, orduda ama bu dini bir vatan toprağı olarak görüyor. Siz ona diyemezsiniz ki verilen emri tatbik ediyor. Asker savun orayı dediler savundu. Böyle diyemezsiniz. Bu kadar kolaydı. Eğer böyle deseydiniz bir anlaşma yapıp çıkardı kaleden. Madem ki düştü bu iş biterdi. Orayı vatan toprağı olarak görmüş. Ben nasıl ayrılırım vatan toprağından diye düşünmüş. Ve bakın orada da zaten kalmış. Hala da cesedi oradadır. Şimdi yani Osmanlı orayı vatan toprağı olarak görmeseydi elde tutması zaten mümkün olmazdı. Bu çok mühimdir. Sömürgecilikle Osmanlı hegemonyası arasındaki fark da budur. Sömürgeci gider orayı sömürür.
Alacağını alır,
gider gitmek zorunda kaldığı zaman gider. Osmanlı öyle değil. Osmanlı orayı vatan olarak görmüş. Çok farklı bu. Evet. Vatan olarak görmüş. Orayı bir eyalet yapmıştır. Halkını vatandaş yapmıştır. Bunlar çok mühim şeyler. Çok zamanda almak yerine vermiştir.
Yani, tabii o kişi yani o fethettiğiniz yerdeki insanlar bile sizi isyan etmeden yönetici olarak görüyor, kabul ediyorsa kendi dilini konuşabilirken sizin dilinizi de öğrenmeye çalışıyorsa, evet, kendi dinini yaşarken sizinkine saygı duymayı öğreniyorsa, bütün bunların altında mutlaka bir takım anlamlar aramak lazım.
Tabii. Yani Macaristan'da çok da Müslüman oldu. Şimdi bazıları dikkat şaşırıyor. Diyor ki bu Macaristan'da bu kadar kalmış Osmanlılar, Müslümanlar nerede? Şimdi efendim Macaristan'da bir Osmanlılardan önce gelen Müslümanlar vardı. Yani Kafkasya üzerinden gelen Müslümanlar var. Karadeniz üzerinden gelen Müslümanlar var. Müslüman Türkler. Bir de Osmanlılarla gelenler vardı. Osmanlılarla gelenler Osmanlılarla beraber ayrıldılar. En yakın Osmanlı sınır Belgrad, Romanya, oralara gittiler. Macaristan'ı terk ettiler. Ama yerli halk orada kaldı. Fakat bunlar ayrı ayrı köylerde yaşadıkları için, şehirlerde yaşadıkları için bir müddet sonra Macarlaştılar ve bazı Macar kralları, Alman kralları bunları Müslümanlığına müsamaha göstermedi. Bilhassa 1600'lü yıllardaki o meşhur mezhep savaşlarında ve bunlar gizli din taşımak mecburiyetinden kaldılar ve müddet sonra Müslümanlıklarını, evet, kaybettiler. En son Türkçe bilen Müslüman bir Macar köylüsü 1930'lu yıllarda görüldü ve vefat etti.
O tarihe kadar varlığını
sürdürdü. Tek sürdürdüm. Tük yani.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
sağ
ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra II'yi uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.